bir adım ileri.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba. Biz devlet bursuyla yurt dışına gitmiş başarılı öğrencileri her hafta sizlerle buluşturuyoruz. Onların başarı hikayelerini kendisinden dinliyoruz. Bu hafta Profesör Doktor Doğan Soyaslan'ı konuk ediyoruz. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi kendisi. Ankara Hukuk Fakültesi emekli de öğretim üyesi kendisi. Aynı zamanda. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
İlk giden öğrencilerden birisiniz.
70'li yıllarda evet. Yani kızıma göre ilk sayılır. Bu memleket 1850'lerden beri Avrupa'ya öğrenci gönderiyor. Tanzimat döneminde başlamış.
Evet.
12 kadar kişi 1850'lerde gönderilmiş. Cumhuriyetin ilk yıllarında, hatta Cumhuriyet'ten evvel gidenler de var. İlk yıllarında Cumhuriyet'in 1928'de Atatürk bir kanun çıkarıyor. Bu 1416 sayılı kanun. Hedefi şu, bu yapıyı diyor. Bilim hep Avrupa'da olmuş maalesef. Doğu'da pek bir şey olmamış. Osmanlı kendi tarihi şartları içinde çökmüş. Bu yapıyı değiştirecek elemana ihtiyacının olduğunu düşünüyor. Kendi olanaklarıyla Avrupa'ya gidemeyenlere bir şans tanımak üzere 1416 sayılı kanunu çıkarıyor. Fakir fukara çocuğu bu sınavı kazanır, gönderir devlet diyor, parasını öder. Döner bu çocuklar, sorunu, tabanın sorununu yukarı çıkarır, ülkesine sahip çıkar, halkına sahip çıkar. Bu zihniyetle o kanun çıkarılıyor. Nur içinde yatsın. Biz onların sayesinde buralardayız.
Evet.
Aslında ben idealist kuşaktanım. Bu 68 kuşağının en azından bir kısmı idealisti. Belki hepsi idealisti ama bana hep soyut gelmiştir. Ben 68 kuşağının bu ülke için kendisini feda edenlerden birisiyim ama kendi dünyamda feda ettim. Ne sağ gruba karıştım, ne sol gruba karıştım. Ama Cumhuriyet'le hiç sorunum olmadı. Atatürk çizgisiyle hiç sorunum olmadı. Okuma yazma bilmeyen bir ailenin çocuğuyum. İstanbul Hukuku bitirdim. Yani Yozgat Lisesi'nden mezun oldum. Diplomamı alıp askere gidip hakim olmak idi amacım. Yargıç olmaktı. Dekan yok, bekleyeceksin dediler. O yıllarda bize diplomayı 1969 aralığından size söz ediyorum. O yıllarda diplomayı verirken dekan bize yemin ettirirdi usulen cumhuriyete ve laikliğe bağlı kalacağıma dair bir yemin ettirirdi. Dekan yok, bekleyeceksin dediler. Diplomayı alamadım. Koridorda vakit geçsin diye panolara bakarken baktım, ilan gördüm. Adalet Bakanlığı Avrupa'ya öğrenci gönderiyormuş. Aa dedim, ben de müracaat edeyim. Hayat rotamız o anda değişti. Müracaat ettim. Bir ay sonra Ankara Hukuk'ta sınava girdik. 50-60 kadar kişi girdi. Bunların bir kısmı bizim sınıftandı. Ben İstanbul Hukuk mezunuydum. 5 kişi kazandı. 6 kişi kazandı, birisi gitmedi. İşte 5 kişi gittik Avrupa'ya. Bunun birisi geri döndü, Alman bir hanımla evlendi. 4 arkadaş geldik biz. Bunlardan birisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde avukatlık yaptı. Türkiye'yi temsil etti, durmuş arkadaşımız. İzmir Hukuk'un dekanlığını yaptı Şeref Bey. Medeni kanunun yapılmasına katkıda bulundu bu arkadaş. Bir diğeri dekanlık yaptı Kocaeli'de vesaire. O arkadaşımız vefat etti. Neyse işte 5 kişi geldik biz. Ben önce Adalet Bakanlığı beni Bergama savcısı olarak atadı. Daha sonra İzmir Hukuk'a geçtim. Daha sonra Ankara Hukuk'a geldim. Daha sonra meclise kadar gittik. Kanun yapımında kanun komisyonuna davet ettiler 1996'dan 2002'ye kadar. Hı hı. 1987 yılında Ankara Hukuk'a geldim. İzmir'den ayrıldım. Yani Dekan Bey kulaklar çınlasın, çok istedi. Neyse, meclise kadar gittik. Yani bunu şunun için söylüyorum. Devlet bize bir kapı açtı 1970'lerde. Yani devletin bursu olmasa okumazdık. Ha biz de karşılığını verdik. Önümüze böyle bir imkan sundu. Biz de görevimizi yaptık. Yani bir köylü çocuğu düşünün. Meclise kadar gidebiliyor kanun yapmaya. Ha mecliste hemfikir olursunuz, olmazsınız.
Ayrı bir konu.
Bizi aydınlatan Avrupa kuralları. Bana düşünmeyi hukukçular için söylüyorum. Hatta hayatın her alanında düşünmeyi Avrupalılar öğretti. Düşünmene. Hayatın bütün olaylarının sebep sonuç ilişkisi içinde olduğunu onlardan öğrendim. Bu bir. İkincisi, hukukçular için söylüyorum. İyi ki Atatürk 1926'da ceza kanununu, medeni kanununu, işte ticareti vesaireyi, usulü vesaire tüm Avrupa'dan almış. Büyük kolaylık sağladı intibak etmem için oradaki eğitim düzenine. Oradaki görgü düzenine de intibak etmem için kolaylık sağladı. Düşünce şekli yine hakeza. Bir gün koridorda hocayla karşılaştık. Ceza hukuku dersini dinledim. Nasıl anlattığımı anlıyor musun dedi. Anlıyorum dedim. Hey, ne olacak, kanunu bizden aldınız dedi. Gerçekten biraz ezildim tabii o laf ama bir doğruyu da söyledi. Gerçekten anlıyor idim. Çünkü kanunu oradan aldık. Bizi yetiştiren hocaları da Dönmezer Hoca, Erman Hoca, Tunaya Hoca, Allah rahmet eylesin, Sıddık Sami onlar. Onların sayesinde bu birikimi biz elde ettik. Tabii kolay olmuyor yani. İkincisi benim şartlarım, ya İstanbul'daki talebe, 4 yıllık talebe hayatı hariç bir tarım toplumunda, Yozgat 20 bin, 25 bin nüfuslu bir yerdi. Köyden gidiyorsun, tarım toplumu çocuğu olarak gittim. Evet. Bilgi, görgü düzeyimiz o kadardı. Tabii oraya intibak ediyorsunuz. Farklı bir toplum. Mesela en dikkatimi çeken insanların özgüveniydi. O insanların özgüvenli, sorumlu olmaları, hı hı. Açık olmaları. Biz baskı altında yetişiyoruz. Bu baskı ailede oluyor, okulda oluyor. Her yerde, hayatın her alanında özgüvensiz, baskı altında yetişen bir toplumun çocuklarıydık. Öyle gittik. Dikkatimi o kadar çok şey çekmişti ki rahatlık, düşünceye saygı, hoşgörü oralarda görüyorsunuz. Ben bir tutkuyla gittim bu ülkeye hizmet tutkusuyla. Hiç oralarda kalmayı düşünmedim. Başlangıçta oraya vardığımızda Müslüman bir kültürden geldiğimiz için ev vermekte tereddüt ederlerdi. Ama sizinle şöyle bir sohbet yaptıklarında tamam gel sen müsbet birine benziyorsun diye kanaat değiştirirlerdi. Son zamanda bu Papa suikasti falan oldu. Ben İtalya'ya daha sonra da gittim. 1982'de gittim. 90'da gittim. Bu Papa suikastinden sonra daha korkmaya başladılar yani Türkiye'ye. İlk gittiğimde İtalyan polisi hiç sormadı. Nerede oturduğumu bile sormadı ama daha sonra 82'de gittiğimde kaç defa evime geldi.
Peki Avrupa'yı neden tercih ettiniz?
Avrupa'yı hukuk düzenini oradan almışsınız. Kuralları yorumlayacak birine ihtiyaç var. Bilgi getirecek birine ihtiyaç var. Düşünce sistemini getirecek birine ihtiyaç var. Aslında Avrupa bizim için bir pencere, aydınlık penceresi diye düşünüyorum.
Evet. Peki bir başka sorum şöyle olsa efendim. Orada Avrupa'yla tabii çok özelini indirgemek için, tam anlamıyla oranın muhakeme etmek için oraya gittiniz. Bir
hukuk düzeni, kültürünü öğrenmek, tabii. Topluma ışık getirmek için gittik.
Kıyaslamanızı rica ediyorum. Döndükten sonra nasıl oldu? O birikimleri nasıl aktardınız?
O birikimleri bir kere öğrencilerimle ilişkim çok iyi oldu. Öğrenci-talebe ilişkisinde en büyük ve en çok beğendiğim ülke İtalyanlardır. Böyle arkadaştırlar, arkadaş gibidirler ama herkes haddini bilir. Herkes birbirine siz diye konuşur. Mesela bir şey isterken gerek İtalya'da, bütün Avrupa'da affedersiniz rahat ediyorum der. Senli benli konuşurlar ama gayet resmiyet içinde, ciddiyet içinde konuşurlar. Mesela hoşuma gitmiştir o ilişki. Düşünme şekliydi, hocaların doğallığı, naturalliği, olguları algılayışı, olguları öğrencilere yansıtışı hoşuma gitmiştir. Kompleksleri yoktur Avrupalıların. Kendilerinden emindirler, rahattırlar. Kompleks nereden geliyor? Ezilmişlikten geliyor. Adam yerine konmamaktan dolayı özgüvensizlik, ezilmişlikten geliyor. Bir de insanların kendisini kanıtlayamayışından geliyor. Kanıtlama imkanı vermiyor bu toplum. Baskıcı bir toplum. Okulda baskı, çevrede baskı, ailede baskı. Bu yapının değişmesi lazım. Ben buna birey diyorum. Bireyin saygın, kendine has özgüvenli, kendine has bir dünyası olmalıdır bireyin. Biz bu eğitim düzeyine adapte olmalıyız. Bu eğitim düzenini er geç benimsemeliyiz, kabul etmeliyiz. Sorumluluk düzeyimiz aynı düzeyde değil. Sorumluluk aslında bir şehir kültürünün sonucudur. Ta batıda eski Yunan'a dayanır ve haklı olarak eski Yunan'a dayanır. Kök orada. İlk şehirleşme çünkü oralarda olmuş. Biz maalesef tarım toplumu olarak gelmişiz. Ha iyi ki gelmişiz. İyi ki Osmanoğulları, ondan önce Selçuklular bu toprakları bize vatan etmişler. Yoksa Orta Asya'da Çinlerle Rusların arasında ezilirdik.
Yok olup giderdik.
Yok olurduk, ezilirdik. Devasa bir imparatorluk kurmuş o insanlar. Bunlara da saygı duyuyorum ben hep.
Evet. Peki hocam, orada kalmayı düşündünüz mü hiç?
Orada kalmayı hiç düşünmedim. İşte biz 68 kuşağından idealist idik. Önce İtalyanca öğrendim. Sonra ben giderken fakülteye uğradım İstanbul Hukuka. Orhan Aldı Kaçtı vardı. Hepiniz bilirsiniz. 1982 Anayasası'nın mimarlarından idi. Bilirsiniz Orhan Hoca'yı. Karşılaştık ya da orada bir sempozyum vardı orada. İşte konuştuk ayaküstü böyle. Dedi ki Doğan artık herkes bir lisan biliyor. Sen iki lisan öğren geldin. Şimdi İtalya'ya gittim. İtalyanca'yı öğrendik. O arada İngiltere'ye gittim. İngilizce'ye başladık. Sonra döndüm. Türkiye'ye bir geldim. Dediler ki İtalya'daki diplomayı kabul etmiyor. Diploma sorunu var dediler. Adalet Bakanlığı'na gittim. Dediler ki sen o zaman Amerika'ya gönderelim. Fransa'ya, Almanya'ya gönderelim istersen. Tamam dedim Fransa'ya gönderin. Fransa tabii Tanzimat öncesi Osmanlı Devleti'nin ilişkide olduğu bir devlet. Bizim kültürümüzü de Avrupa'da en çok etkileyen o. Gerçekten de 19. yüzyılda Fransız kültürü, hatta 18. yüzyılda Fransız kültürü egemen, Avrupa'ya egemen. Alman kanunlarını etkilemiş. Napolyon kanunları, cumhuriyetçi kanunlar bunlar. Yani Napolyon bir imparator falan da önünü açan bireyci kanunlar bunlar. Fransız halkı cumhuriyet için çıktı da bir sürü badire yaşadı. Napolyon imparator oldu falan filan. Etkilemiş Fransız hukuku, tüm Avrupa'yı etkilemiş kültürü. Bir gün Amerika'ya gideceğim, doktor oldum Fransa'da. Hocalardan, jüri üyelerinden İngilizce mektup istedim. Beni payladı. Bizim kültürümüz egemendi 19. yüzyılda dedi. Diplomat dili Fransızcaydı dedi. Payladı ve yazmadı. Fransızca yazdı. Yani azarlamadı da yani. Hoş bir şey olmadı. Bir de tabii İngilizlerle Fransızlar arasında dil yarışması, kültür yarışması, tarih yarışması vardır.
Hala da devam eder bu bildiğim kadarıyla.
Hala devam
yani
ediyor.
Bir sürtüşme var kendileri.
Var mesela bunların. Çok Fransız İngilizce bilir ama bunu özellikle Fransa konuşur. Belki de haklılar yani niye kendisini ezdirsin ki? Dünyaya büyük katkısı olan bir toplum.
Sayın hocam Avrupa'ya gittiğimizde de bazı hocalar, akademisyenlerle de şunu karşılaştım. Siz Osmanlı'dan geliyorsunuz. Siz büyük bir milletsiniz. Bizden almış olduğunuz birçok şeyler var ama bizim sizden de almış olduğumuz birçok şeyler var. Bir saygı ve bir hoşgörüyü aynı zamanda orada da hissettim ben. Az evvel belirttiniz. Bunun için bazılarında da son dönemde, son 10 yıla baktığımızda bir hazımsızlık da görüyorum. Acaba bunlar için bir şey söyler misiniz? Evet. Yani bu hazımsızlık şuradan kaynaklanıyor olabilir mi? Türkiye'de yeni işte yurt dışına gitmiş, sizin gibi kıymetli değerler var. Öğrenciler geliyor, Türkiye yeni bir açılım içerisine girmiş. Türkiye büyüyor, Türkiye gelişiyor. Acaba kendilerine muhtaç olmalarını mı istiyorlar? Böyle bir durumda bir çıkarım yapabilir miyiz?
Şeydir, öyle düşündüklerini zannetmiyorum. Yanlışını söyleyeyim. Biraz tepeden bakma hepsinde var yani. Derecesi farklı. İtalyanlarda az veya yok gibi. Anlatabildim mi? Ama bir tartışma yapsan İtalyanla, hele bir Fransızla, hele Almanla, ya senin ülken daha iyiyse buralarda ne geziyorsun derler. Genel olarak Türkleri sayarlar şöyle, Osmanlı'dan dolayı sayarlar. Yani Osmanlı bunlarla yarışmış. Viyana'ya kadar gitmiş. Şöyle, Osmanlı İmparatorluğu devasa bir imparatorluk olduğu için ve Orta Doğu'yu egemen olduğu için sayarlar yani Türklere. Sömürge ülke olmamışız biz. Bizi dağıtmak üzere 1914'te üstümüze gelmişler. O tarih konusu gerçi de. güçleri yetmemiş, dağıtmak üzere gelmişti.
Biz son 10 dakikaya girdik ve son 10 dakika içerisinde sizin Avrupa'da unutamadığınız birkaç anınızı rica edeceğim.
Dolu dolu. Paris'e vardım, Fransızca bilmiyorum. Sokakta iki İtalyan konuşuyor, yardım istedim. Hadi git, ev dedim, ev buldum, konuşacağım ev sahibiyle. Yardım ettiler. Halen İtalyanlarla halen irtibatım devam ediyor. Bunlarla işte Roma'da falan ev tuttum. Halen de halen yazışırız. Tesadüfle tanıştık. Hiç unutamadığım 6 sene bir Fransızın yanında kaldım. Nur içinde yatsın, vefat etti. Onu hiç unutmam yani, bana yaptıklarını hiç unutmam. Yani asil insan her yerde var. Yani bir evladı gibi sevdi kadın.
Çok önemli bir noktaydı.
Bu çok önemli.
Evet, onu
görüyorsun.
Onu duymak istiyorum.
Yani yabancılar, yabancı ama Avrupalı ama o da insan yani. Bir kere onda yanılırsınız ilk gittiğinizde. Orada yanılırsın ama farklı bir kültür. Şöyle, ben merkezli bir kültür. Yapıları öyle yani. Ben merkezli kültür ne demek diyeceksiniz. Kendi çıkarını korur adam. Üretir, satar, onunla yaşar. Olay bu. Biz ben merkezli değiliz. Daha grupçu bir toplumuz biz. Biz önemli. Onun için de üretemiyoruz. Onun için bulucu olamıyoruz. Böyle bir toplum. Derdi ki ya bir Türksün, ya Müslümansın, Türksün, seni seviyorum derdi. Bütün hizmetini yapardı kadıncağız. Yani onu hiç unutmam mümkün değil. Paris'e gittiğimde mezarına gideceğim, bir Paris tasarımımız var. Daha çok canım İngiltere'de de var. İngiltere'ye de gittim. Şimdi söyleyeyim.
Şimdi İtalya, İngiltere ve Fransa'da.
Fransa.
Üçünden birer tane alalım. Sonra Türkiye'yi biraz
İngiltere'ye
konuşalım.
İngiltere'ye gittiğimde kaldığım evde Fransızlar vardı, İsveçliler, Norveçliler vardı, İtalyanlar vardı böyle. Lisan anlaşamıyorlardı İngilizce. Yani birbiriyle ben anlaştırdım. Bizi bir de farklı medeniyetten görürler, gülüştüler. Ya bizi bir Türk, farklı medeniyetten gelen birisi anlaştırıyor. Yani onun ne dinledi. Yani mesela bu anıyı unutmadım. İngiltere'de bir gün yemek yedik, öğle yemeği. Ekmek istedim. Hani biz ekmeğe fazla yeriz. Bir parça veriyor, o kadar. Adam memnun olmadı. İkinci defa isteyince bu ekmeğin bana kaça mal olduğunu biliyor musun dedi. Ekonomik düşünce İngiltere'de daha fazladır. İngiliz halkı ekonomik bakıyorlar hayata.
Ya materyalist bir düşünce diyebilir miyiz buna? Ekonomik düşünce
biz
biraz daha...
Biz materyalist diyoruz da şartlar onu materyalist yapıyor. Bedava yok ki hiçbir şey. Politikalarında da öyle.
Evet, çıkar meselesi.
Tabii, çıkar meselesi.
Çıkar meselesi, evet. Peki hocam, Türkiye'ye döndünüz. Nelerle karşılaştınız? Onlardan da biraz bahseder
misiniz? Yurt dışına gittiğinizde bir kere 3 senenizi alıyor Avrupalı gibi olmak. Mantalite değişikliği 3 senenizi alıyor. 3 sene daha adapte oluyorsunuz. Buraya geldiğinizde de kesin bir 3 sene adapte istiyor. Farklı bir toplum burada. Ha bir de Avrupa'da yalnızsınız siz. Mesela Türk talebelere tavsiye etmem yani, gezmek falan filan birinci önceliği o olmamalı yani.
Devlet bunun için sizi oraya göndermiyor.
Oraya göndermiyor. Ha devlet, ben devlete müteşekkirim. Devletin parası lüks bir hayat yaşatmaz ama yeter. Verdiği para devletin hep yetti bize. Ha ateşe kültüreller bu öğrencilerden programlarını istesinler. İstiyorlar mı? Onu kontrol ediyorlar mı? Bilmiyorum. Ne yapıyorsun arkadaş demeli adam.
Çok önemli hocam. Bu tavsiyeleriniz bizim için çok yol gösterir.
Hayır, çok önemli. Ne yapıyorsun demeli. Ne zaman bitiriyorsun? Hocasından mektup mu alacak, ne? Faaliyetlerini izlemeli. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Hatta bizim zamanımızda %40'ı kalıyor orada, gelmiyor denir idi. En çok gelmeme nedeni orada bir kızla ilişkisi olur. Evlenir falan filan. Yani o yüzden. Kız gelir burada durmaz, geri giderler. Böyle arkadaşlarımız oldu. Yani haklı olarak gelmiyor. Yaşam düzeyi çok farklı. Ama o yaşam düzeyini epeyce Türkiye kapattı gelişmesiyle. Eskiden çok daha farklıydı. Ben hiç kalmayı düşünmedim diyorum. 68 kuşağının idealizmi vardı. Bu ülkeyi kurtarmak üzere geldik.
Evet. Tabii bu hizmetleriniz hala devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz.
Şöyle,
peki öğrencilere neler söyleyebilirsiniz?
Şunu söyleyeyim. Maddeten bugünkü sahip olduğum imkanlara Paris'te kalsam sahip olamazdım. Onu söyleyeyim. Bu ülke bize çok şey verdi. Önümüzü de açtı. Ha öğrencilere bir, tutkulu olmalarını tavsiye ederim. Hı-hı. Ben bu işi başarıp ülkeme, halkıma hizmet edeceğim demenizi başarıyorum. Bu halkın parasıyla okuyorsunuz. Hı-hı. Yani dürüstlük de bunu gerektirir. O zaman gitmeseydiniz kardeşim, kabul etmeseydiniz başkası gitseydi, öyle değil mi?
Çok doğru hocam.
Öğrenciye tavsiyem. İkincisi, ya Türksünüz orada. Bir elçisiniz. Allah rahmet eylesin
şimdi. Yani onu bak, bizi temsil Mustafa ediyorsunuz.
Bey, Allah rahmet eylesin. İşte evrak aldım, Milli Eğitim'den çıkıyorum. Muhittin Bey vardı bu işleri yürüten, Milli Eğitim'in bürokrasisinde. Unutmayın Türk olduğunuzu dediler. Türk, yani Türkiye'yi sizin şahsınızda görürler, ona göre hareket edin demişti. Allah rahmet eylesin. Efendi beyefendi bir adam idi. Mesela anı diyorsunuz. Bu adam Ankara hukuka gelmiş idi. Sınavı yapmaya 5 dakika gecikmişti. Hoca Bülent Nuri Esen vardı, anayasacı, bıraktı gitti ya böyle iş olur mu diye. Hocayla Muhittin Bey'le karşılaştılar, geri döndü geldi. Bence hoca haksızdı. Yani adamın arabası yok, nasıl gelecek falan. 5 dakika gecikmişti. Bence bekleyebilirdi. Neye kızıyorsun?
Evet. Peki efendim, son dakikalarımızdayız. Evet. Birlikte toparlayalım. Neler söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi alabiliriz.
Ben hukuk için şunu söyleyeyim. Bizim gibi gidenler zaten kefaletname imzalayıp gidiyor. Bu ağır bir yük. Herkes kefil olur mu? Olmuyor haklı olarak. Ağır bir yük. Bir dağı kucaklıyorsunuz. Ben bu dağı yıkacağım diye çalışıyorsunuz. Ama neticede yıkıp geliyorsunuz. Bu halk size çok şey veriyor. Buradaki imkanlar oradan daha fazla. Ben bu ülkede birinci sınıf üniversitelerde hocalık yaptım. Bunu başka yer vermez. Size yurt dışında hiçbir yer vermez, onu da söyleyeyim. Belki Amerika yani. Belki, hiç zannetmiyorum da. Ben sırtımı Türk halkına dayadım. Bu halktan bize tepeden baktıklarında kendi kendime şunu söylemişimdir. Ben de halkıma gider, hizmet ederim. Biraz önce İngiltere'de dedim ya, bir Türk bizi anlaştırıyor dediler. Ha, yabancı görüyor bizi. Ben de bu bana sahip çıkan halkıma giderim derdim. Bu hayallerimi de gerçekleştirdim. Kendi fakültem dışında 20 yıl Diyarbakır, Konya, Kayseri, Kırıkkale dersine gittim. Mutluyum yani.
Profesör Doktor Doğan Soyaslan, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, harikasınız. Çok güzel bir, keyifli bir sohbet oldu. Yani çok güzel şeyler dinledik sizden. Anılarınız vardı, çocuklara tavsiyeniz vardı. Tabii. Bu milletin, bu vatanın parasıyla okudunuz. Tabii. Gelin Türkiye'ye hizmet edin. Efendim, Profesör Doktor Doğan Soyaslan, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi konuğumuzdu. Çok güzel sohbet oldu, keyifli bir sohbet oldu. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Bir adım ileri.